Kitabın adı Ölüm Tanığı, yazarı Nora Roberts. 24. ayrım, 13. bölüm. Eve kendine bir fincan kahve koydu. Şekerleme hırsızı yine odasını soyduğu için bir krakerle yetinmek zorunda kalmıştı. Eline geçen ilk fırsatta o sinsi piç kurusuna bir tuzak kuracaktı. Fakat şu an öncelikleri başkaydı. Araca bindi, görüşme odasına doğru yola çıktı. Feeney'i de yanına aldı. Bu adam başka biriymiş gibi davranmayı seviyor. Farklı bir karaktere bürünmesine meydan vermek istemiyorum. Ritmini bozalım onun. Bu sefer kötü polis ben olayım. Feeney, sen... Eve duraksadı, havayı kokladı. Bu koku da ne? Feeney omuz silkti. Bir koku almıyorum ben. Kötü polis ben olacağım. Öyle kararlı bir sesle söyledi ki bunu, Eve sadece gözlerini devirmek düştü. Peki, öyle olsun. Konuşmaya ben başlayacağım. Hoş ve makul davranacağım. Sonra da kafasını karıştıracağız. Eğer avukatını da getirirse, bir avcı köpeği gibi havayı kokladı yeniden. Böyle yeşil bir şey kokuyor, salata gibi. Neden bahsettiğini anlamıyorum. Şimdi dikkatimizi yoğunlaştıralım, olur mu? Bu adamın yaptığı gibi bir başkasını eşek sudan gelinceye kadar döven biri öfkesini dizginleyemiyor demektir. Bakalım biz o öfkeyi tetikleyebilecek miyiz? Pekala. Arabadan inerlerken uzandı, Feeney'i kokladı. Hey, koku senden geliyormuş. Kapa çeneni Dallas. Eve pis pis sırıttı. Feeney'in ensesi utançtan pancar gibi kızarmıştı. Güzel bir yeşil salata gibi kokmayı nasıl becerdin acaba Feeney? Susamaz mısın artık tanrım? Yakınlarda bu konuşmayı duyacak kimselerin olmadığından emin olmak için sağını solunu kolaçan etti. Sonra da ne olur ne olmaz diye sesini alçaltarak konuşmayı sürdürdü. Bak şimdi, karım yıl dönümü hediyesi olarak bu mereti verdi bana. Salata sosu salatanın üzerine konur Feeney. Salata sosu değil bu, kolonya. Yenecek bir şey gibi kokuyorsun. Dudak bükmekle sırıtmak arası bir mimik yaptı Feeney. Evet, karım da öyle diyor. Kimseye söyleme, tamam mı? Kolonyayı sürmeden evden çıkamazdım. Sürmeseydim duyguları incinebilirdi. Kokuyu almak için epey yaklaşmak gerekiyor. Fakat işin kötüsü bu lanet koku saatlerce kalıyor. Bütün gün sadece merdivenleri kullandım. Asansöre binmeyi göze alamam. Çok hoş bir davranış bu Feeney. Belki karına kolonyayı özel günler için saklayacağını söyleyebilirsin. Bunu yutar mı sanıyorsun? Dallas, kadınları anlamıyorsun sen. İşte bunda haklısın. Köşeyi döndüler. 3 numaralı görüşme salonunun önünde dikilmiş, polisin tekiyle sohbet eden Peabody'yi gördüler. Eve, bu uzun boylu genç polisi tanıdı, başıyla selam verdi. Kimleri görüyorum? Müfettiş Trueheart. Nasıl gidiyor? İyi temennim, zanlı içeride. Zanlı değil, şahıs diyeceksin, diye düzeltti Eve. Şu aşamada ondan zanlı sıfatıyla bahsetmiyoruz. Genç adamın prosedürdeki ince farkı algılayışını seyretti. Feeney'in kolonyasının kokusunu nasıl alıyorsa, Trueheart'tan gelen çaylak kokusunu da gayet iyi alıyordu. Şahıs, avukat ya da temsilci talebinde bulundu mu? Hayır efendim, sanırım... Sözünü yarıda kesti. Hali hazırda bir askerinki gibi dümdüz duran sırtını daha da dikleştirdi. Çok özür diliyorum teğmenim. Düşünmene izin var Trueheart. Aslına bakarsan burada insanları düşünmeye teşvik ediyoruz. Eve, biraz da buruk bir hisle, Trueheart'ın kendisini hem düşünmekten hem de insanlıktan uzaklaştıran ilk eğitmenini hatırladı. Aklında ne varsa söyle. Peki efendim, bence şahıs şu an avukat istemeyecek kadar öfkeli. Öfkeden deliye dönmüş efendim. Ayrıca sizinle kozunu paylaşmak istiyor. Bu benim düşüncem tabii. Şahıs buraya getirilirken sizden nefretle bahsetti. Ben de ona iyi davranmayı planlıyordum. Sen burada kal ve hazırda bekle Trueheart. İstersen gözlemleme bölümüne geçebilirsin. Görüşmeden sonra şahsı duruma göre nereye gitmesi gerekiyorsa oraya götürmeni istiyoruz. Başüstüne efendim. Sağ olun efendim. Bu arada ceset toplama işinden kurtulup polis merkezine atanmama yardım ettiğiniz için size ne kadar minnettar olduğumu belirtmek isterim. Transfer işi kolaydı Trueheart. Burada tutunabilmek sana kalmış artık. Hazır mıyız? Diye sordu Peabody ve Feeney'e. Sonra kapıyı açıp içeri girdi. Stiles, küçük masanın gerisinde, kollarını göğsünde kavuşturmuş oturuyordu. Düştüğü durumu kabul edemediği yüzünden anlaşılıyordu. İve çelik gibi sert bir bakış attı. ''Bu rezalet ne anlama geliyor Teğmen Dallas? Neden iki üniformalı polisin beni evimden aldığının, polis aracının arka koltuğuna ite kaka oturttuğunun derhal açıklanmasını istiyorum. Peabody, not et de o üniformalı polislerle konuşalım. Not edildi efendim. Kayda gir, dedi Eve. Masaya yaklaştı. HS-46178C numaralı dosya kapsamında Kenneth Stiles adlı şahısla görüşme yapılacaktır. Görüşmenin sorumlusu Teğmen Eve Dallas'tır. Ayrıca Teğmen Ryan Feeney ile memur Delia Peabody de görüşmeye katılacaktır. Bay Stiles, bu görüşme sırasında sahip olduğunuz saklar ve riayet etmeniz gereken yükümlülükler hakkında bilgilendirildiniz mi? O tüysüz polis her zamanki şeyleri söyledi. Ben şunu öğrenmek istiyorum. Peki bu hak ve yükümlülükleri anladınız mı Bay Stiles? Stiles dişlerini gösterdi. Ahmak değiliz herhalde. Anladık. Bakın, ısrar ediyorum. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyorum sizden. Eve geriledi, gülümsemeye çalıştı. Adama tekrar haklarını okumasına, avukat çağırabileceğini söylemesine hiç gerek yoktu. Sizin açınızdan ne kadar nahoş bir durum olduğunu anlıyorum ve sizden tekrar özür diliyorum. Bu görüşmeyi olabildiğince hızlandırmaya çalışacağım. Bunu duyan Feeney alaylı bir ifadeyle güldü. Eve bunun üzerine Feeney'e öyle bir endişeyle baktı ki Stiles sandalyesinde kıpırdanmaya başladı. Bütün bunların amacı nedir? Buraya neden adi bir suçlu gibi getirildiğimi bilmeye hakkım var. Sana hakların okundu Stiles. Feeney'in sesi son derece sertti. Şimdi soru sorma sırası bizde. Daha önce sorduklarınızı cevapladım zaten. Teğmen Dallas'a anlattıklarımdan başka hiçbir şey bilmiyorum. Boynundan havaya asılan o zavallı adamla ilgili de hiçbir şey bilmiyorsundur herhalde. Feeney, Eve, sakin ol dercesine ellerini havaya kaldırdı. Sakin ol. Feeney kollarını göğsünde birleştirdi. Güçlü kuvvetli görünmeye çalıştı. O kaşınıyor, ben de kaşıyorum. Bir dakika duralım, su ister misiniz? Stiles, gözlerini kırpıştırarak şaşkınca Eve baktı. Üstüne atlayacakmış gibi davrandığı kadın, kendisine sevecen gözlerle bakıyor, su ikram ediyordu. Evet, evet isterim. Bari atıştıracak bir şeyler de ikram etseydin adama. Eve, Feeney'i duymazdan gelerek ayağa kalktı, küçük bir su bardağına su doldurdu. Bay Stiles, Richard Draco ile olan ilişkinizle ilgili bazı yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Ne yeni bilgisi? Size söyledim ya. Soruları biz sorarız dedim. Feeney sandalyeden kalkacak gibi oldu. Bize adamın evini bastığını söyledin mi? Söylemedin. Draco'nun yüzünü dağıttığını söyledin mi? Söylemedin. Bir adam başka bir adamı hastanelik ettiyse belli ki sonradan işi bitirip herifi mezara götürmenin de bir yolunu bulmuş olabilir. Neden bahsettiğini bilmiyorum. Stiles'ın sesi yumuşak ve sakindi. Ne var ki su bardağını alırken elleri hafifçe titriyordu. Bay Stiles, sizi uyarıyorum. Görüşme sırasında yalan söylemenin cezası çok büyüktür. Stiles'ın yüzünü iyice görebilsin diye öne eğildi. Başınızı öyle bir derde sokmak istemezsiniz, inanın bana. Benimle işbirliği yaparsanız bu meseleyi halletmek için elimden geleni yaparım. Fakat eğer lafı dolandıracak olursanız size yardım edemem. Hiç yardım almadan kendi başına kalırsan da çok zorlanırsın. Bu herif korkağın teki, dedi Feeney, tiksinti dolu bir sesle. Draco'yu öldürmeyi kafasına koyuyor fakat zavallı bir kadının arkasına saklanıp işini ona yaptırıyor. Ben asla! Stiles'ın gözlerindeki isyankar ifade yerini dehşetli bir şaşkınlığa bıraktı. Tanrım, Richard'ın ölümünü benim tezgahladığıma inanıyor olamazsınız, olacak şey değil. En azından bir zamanlar cesurmuş, dedi Feeney. Berbat sesler çıkararak üç parmağını kıtırdattı. Draco'nun yüzünü kendi elleriyle dağıtmış. Adamı epey sinirlendirmiş olmalısın Stiles. Siz aktörler o güzel yüzünüze bir şey olmasın diye huysuzlanıp durursunuz. Stiles dudaklarını ıslattı. Richard'ın ölümüyle en ufak bir ilgim yok benim. Konuyla ilgili ne biliyorsam hepsini size anlattım. Eve, Feeney'in omzuna elini koydu. Adamı dizginlemek ister gibiydi. Sonra iç çekerek ayaklandı. Dosyayı alayım Peabody, kağıtta olanı. Başüstüne efendim. Peabody, yüzüne ifade vermemeye çalışarak Eve bir dosya uzattı. Eve, oturup dosyayı açtı. Stiles'ın yazıları tersten de olsa biraz okumasına fırsat verdi. Sonra da Betty'nin benzinin atışını izledi. Davalı sıfatıyla bulunduğunuz iki adli vakaya ilişkin belgeler şu an elimde. O meseleler yıllar önce halledilmişti. Yıllar önce, kayıtlar da gizlenmişti. Gizlendiğine temin etmişlerdi beni. Bu bir cinayet soruşturması dostum. Fini pis pis sırıttı. Gizlisi saklısı kalmadı. Adamın şu işi anlamasına imkan verelim Fini. Bay Stiles, bize bu soruşturma özelinde kapatılıp gizlenmiş kayıtlara erişme yetkisi tanındı. Ona hiçbir açıklama yapman gerekmiyor. Eve, Fini'ye, şimdi işleri zorlaştırmayalım dedi alçak sesle. Richard Draco'ya saldırma, ağır biçimde yaralama, zihinsel ve duygusal travmaya uğratma suçlarından yargılanmışsınız. Aradan 24 yıl geçti Tanrı aşkına. Biliyorum, bunu anlıyorum. Gel gelelim, kayıt altına alınan önceki ifadenizde maktulle aşırı derecede bir sürtüşme yaşamadığınızı belirtmiştiniz. Halbuki Eve bir süreliğine sustu, ortalık sessizliğe büründü. O zaman ciddi ciddi saldırmışsınız ona, hastanelik etmişsiniz. Sonra da tutuklanmışsınız, davanız da 6-0'lı bir para cezasıyla sonuçlanmış. Kağıt bardak Stiles'ın avucunda ezildi. Küçük küçük su damlaları akmaya başladı. Her şey hallolmuştu. Bak Kenneth, samimiyet kurma amacıyla adama ismiyle hitap etmişti iyi. Gerçek şu ki, Draco'ya dair öğrendiğim her şey onun aşağılık herifin teki olduğunu gösteriyor. Bu yüzden ona saldırmak için iyi bir gerekçem vardı diye düşünüyorum. Ciddi anlamda tahrik edilmiştin herhalde. Yoksa bana hiç de vahşi bir adam gibi gelmiyorsun. Değilim zaten. Size'ın yüzündeki fiyakalı ışıltı yerini terden kaynaklanan bir parlaklığa bırakmıştı. Hayır, değilim, tabii ki değilim. Fini tekrar alaycı biçimde güldü. Bak buna inanırım. Sonuçta Draco'ya bıçağı kendi elleriyle saplayacak yüreği bile yokmuş. Richard'ı ben öldürmedim. Sesi yükselmişti Stiles'ın, bağırıyordu. Olanların benimle hiçbir ilgisi yok. O eski meseleye gelince de daha yetişkinliğe yeni adım atıyordum o zamanlar. Orasını anlıyorum Bay Stiles. Gençtiniz, kışkırtılmıştınız. Eve'in sesinden sevecenlik yayılıyordu. Ayaklandı, başka bir bardağı su doldurdu ve adama verdi. Nasıl oldu, neden oldu anlatın bana. Tek istediğim bu işi açıklığa kavuşturmak ki sizi de evinize yollayabilelim. Stiles gözlerini yumdu, ciğerlerini ağır ağır havayla doldurdu ve bıraktı. İkimiz de küçük, yerel tiyatrolarda çalışıyorduk. Yavaş yavaş bir yer edinmeye başlamıştık. Öyle büyük bir yer değil tabii. Fakat başlamıştık işte. İkimizin gönlünde de New York'a gitmek yatıyordu. O dönemde Broadway eski havasını tekrar kazanmıştı. Beklentilerle dolu olduğu, hiçbir şey onu yıkamazmış gibi hissettiği gençlik günlerini anımsadıkça Size'ın sesi azıcık yumuşadı. Yanaklarına tekrar renk geldi. Kent savaşlarıyla beraber gelen o yıkımdan sonra ışıklara, ihtişama, görkeme geri dönülmüştü. İnsanlar eğlencenin, dertlerinden uzaklaşmanın peşindeydi. Herhalde bir de silahsız kahramanlar arıyorlardı kendilerine. Bizim tiyatro çevresi dışarıya kapalı ve sanırım biraz da küstah bir topluluktu. Baş döndürücü zamanlarda Teğmen Dallas bir yeniden doğuş dönemiydi. Bize asilzade muamelesi yapılıyordu. Sahne dışındaki hayatımız inanılmaz ölçüsüzdü, genişti. Seks, uyuşturucu, içkinin su gibi aktığı partiler almış yürüyordu. Suyunu tekrar eline aldı, kana kana içti. Bu yaşantı bazılarımızı mahvetti. Richard'ı da mahvetti desem yalan olmaz. Şöhreti uçlarda yaşamaya kaptırdı kendini. Yalnız bu hayatı işine asla mani olmazdı. Richard'ın dehası da burada yatıyordu zaten. Fakat sahneden indiği an aklınıza gelebilecek tüm ahlaksızlıkların içine atıyordu kendini. Onda bir zalimlik vardı. Özellikle de kadınlara karşı. Yoluna çıkan birden fazla kadını ezip geçtiği oldu. Kadınlar hakkında atıp tutmaya, yatacağı bir sonraki kadının kim olacağı ile ilgili bahse tutuşmaya bayılırdı. Bana itici gelirdi bunlar. Stiles boğazını temizledi. Bardağını iterek uzaklaştırdı. Bir kadın vardı. Aslında kız desem daha doğru olur. O kızla görüşüyorduk. Ciddi bir şey değildi aslında. Fakat birbirimizin arkadaşlığından keyif alıyorduk. Derken Richard ava başladı. Kızı gece gündüz takip etti, aklını çeldi. Sonunda da başından attı. Kız yıkılmıştı. Ben de kızın evine gittim. Hangi içgüdü beni oraya götürdü bilmiyorum. Onu öyle bir vaziyette buldum ki, kendi canına kıyma noktasına gelmişti. Bileklerini kesmişti zaten. Kızı kaptığım gibi hastaneye götürdüm. Ben... Stiles sözünü yarım bıraktı. Bir süre bocaladı ve sonra da zorlanarak devam etti. Kızı kurtardılar. Fakat onu bembeyaz olmuş, tükenmiş bir halde öylece yatarken görünce içimden bir şeyler kopmuştu. İçtim, kör kütük sarhoş oldum ve sonra da Richard'ı haklamaya gittim. Elleriyle yüzünü kapattı. Onu o gece öldürebilirdim. Bunu kabul ediyorum, ancak komşular beni durdurdu. Sonradan onu öldürmenin ne kadar gereksiz bir şey olacağının farkına vardım. Hiçbir şeyi değiştirmezdi bu. Üstelik bana çok şeye mal olurdu. Richard'ı değil, kendi kariyerimi ve yaşamımı mahvedebilirdim. Dolayısıyla geleceğimi onun insafına bıraktım. Richard, imajını korumak için anlaşmaya razı oldu. Kayıtların kilitlenmesini kabul etti. Bu kadar bencil olduğu için minnettardım ona. İnanılmaz yüksek faizleriyle birlikte tüm parayı ödemek 3 yılımı aldı. Sonra da bu olayı geride bıraktım. O piçten nefret etmek için bayağı nedenin varmış gibi geldi bana, diye araya girdi Fini. Olabilir. Stiles olanları anlattığı için daha rahattı şimdi, başını salladı. Fakat nefret insanın zamanını da enerjisini de tüketiyor. Bense bu ikisini daha olumlu şeyler için harcamayı tercih ediyorum. İstediğim her şeye kavuştum, hayattan zevk alıyorum. Bir daha Richard Draco gibiler uğruna sahip olduklarımı tehlikeye atmaya hiç niyetim yok. Bıçağı bir kadının eline verince pek de tehlikeye girmiş olmuyorsun. Size'ın başı aniden yukarı kalktı. Gözleri alev alev yandı. Kadınları kullanmam ben. Aradan geçen 25 yılda dersimi aldım ve içime sindirdim Teğmen Dallas. Çok uzun zamandır Richard Draco benim için hiçbir şey ifade etmiyor. O kadına ne oldu peki? Bilmiyorum. Pişmanlık dolu bir ifadeyle derin bir iç çekti. Hayatımdan çıktı. Sanıyorum ki olanları bildiğim için beni görmek, benimle arkadaşlık etmeyi sürdürmek çok zor geldi ona. Sana minnettar olmuştur gibi geliyor bana. Öyleydi zaten. Ama aynen benim gibi onun da her şeyi geride bırakması gerekiyordu. Olaydan çok kısa süre sonra Londra'ya gittim, orada çalıştım. Bunun ardından Kaliforniya'ya, oradan da Kanada'ya gittim. İletişimi koparmıştık, bir daha da görmedim onu. Akla yatkın diye düşündü Eve, hatta gereğinden fazla yatkın. Stiles'a döndü. Adı neydi? Söylemem şart mı? Anlattığınız öykü çok dokunaklı Bay Stiles. İnsanı etkiliyor. Ne var ki bu dediklerinizi doğrulayacak kimse yok. Kızın adı neydi? Anya Carvel. Stiles geçmişi hatırlamıştı. Ellerine baka kaldı. Adı Anya'ydı. Ne biliyorsam anlattım size. Bir şey daha var. Dün sabah 10 ile 11 arası neredeydiniz? Dün mü? O saatte günlük egzersizlerimi yaparım. Parkta yürüyüşe çıkarım. Bunu doğrulayacak kimse var mı? Tek başımaydım. Size'ın sesi yine soğuk bir hal almıştı. Öfkesi geri geliyordu. Fakat bu kez daha kontrollüydü. Bu alıkonma hali daha sürecek mi? Katılmam gereken bir cenaze töreni var. Kentten ayrılmamanızı tavsiye ederim. Eve adamın yüzüne dikkatle baktı. Garip bir şey vardı bu yüzde. Fakat ne olduğunu bir türlü bulup çıkaramıyordu. Şehrin dışına çıkmaya kalkarsanız... Bu girişim gözaltına alınmanız için gerekçe oluşturur. Eve ayağa kalktı. Gözlem odasına ve True Heart'a işaret verdi. Bir memurumuz sizi evinize götürecek. Bir şey daha var Bay Stiles. Linus Quim'le sohbet ettiniz mi hiç? Quim mi? Stiles ayaklandı. Parmaklarıyla yakasının çevresini ovaladı. Hayır, Quim'le sohbet filan edilmezdi. Benim mesleğimden insanları hor görürdü o. Tuhaf bir adamcağızdı. Bıçakları değiştirenin o olduğunu keşfederseniz hiç şaşırmam. Hakikaten oyunculara zerre kadar tahammülü yoktu. 24. ayrımın sonu. Sayfa 259. Devamı 25. ayrımda.